bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp 1. Kaset 1. Yüz İnkılap Kitabevi 5. Baskı 1997 Günümüz Türkçesiyle hazırlayanlar Mahir Ünlü, Yusuf Çotuk Söken. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellatoğlu. Ziya Gökalp, Türk kültürünün ulusal nitelikler kazanması gerekliliği üzerinde önemli duran ve bu konuda özgün deneme ve araştırmaları ile konuya yeni bir boyut getiren çağdaş düşünürlerimizdendir. Çağdaş düşüncelerden yararlanarak toplumumuza ulusçuluk bilincini aşılamış, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm yolları aramış. Siyasal alanda da ulusal devlet kavramının ve olgusunun yerleşmesine büyük katkıda bulunmuştur. Türkçülüğün esasları düşünürümüzün işte bu konularda yazdığı özgün denemelerinden oluşmuş bir yapıtıdır. Günümüz Türkçesiyle hazırlanmış olan bu yapıtın, genç kuşakların görüş ve düşüncelerine ulusallaşma ve çağdaşlaşma yönünde bilinçli boyutlar kazandıracağı kanısındayız. Ön Söz. Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları adlı kitabını günümüz Türkçesiyle yayıma hazırlama düşüncesi, itiraf edelim ki, önce öğrencilerimizden gelmişti. Kitap piyasaya çıkınca da oldukça ilgi gördü. Yeni baskılar için kitap evinden istek gelince yeniden gözden geçirmeyi gerekli gördük. Böylece bir takım yanlışlarımızı düzeltirken bir takım yeni eklemeler yapma olanağını da bulduk. Örneğin Ziya Gökalp üzerine söylenen ve yazılanlardan bir seçme sunduk. Bu seçmelerde Ziya Gökalp'in çeşitli yönlerini anlatan düşüncelerin yanında karşıt görüşlere de yer verdik. Amacımız şuydu. Ziya Gökalp'i tam olarak anlayamadığımızı anlatmak. Öbür değişiklikler arasında açıklayıcı dipnotlarını, özel ad ve terimlerin yeni okunuşlarını yeğlemeyi, son bölümdeki açıklamaların zenginleştirilmesini ve dizini sayabiliriz. Dileğimiz Ziya Gökalp'in görüşlerini belirli çevrelerin tekelinde kalıp sömürü aracı olmaması, duygusal, art düşünceli, aşırı görüşlerin sorumsuz eleştirilerine konu edilmemesi, onu düşün ve eylemiyle anlamaya çalışan, uğraştığı sorunların kökenlerini kavrayan, önerdiği çözümleri çağdaş bilimin eleştiri anlayışından geçiren, onun toplumsal, ekonomik ve siyasal tarihimiz içindeki yerini belirleyen incelemelerin ortaya konulması. Ziya Gökalp'in bu yapıtını özellikle genç kuşakların daha kolay anlayabileceği bir yalınlık düzeyine getirebildiysek mutlu olacağız. Ziya Gökalp 1912 yılında Marif Nazırı Şükrü Bey İttihat ve Terakki Merkezi'nde Ziya Gökalp'i bulur. Darülfünun'da üniversite yapılacak işlerden söz açtıktan sonra onun öğretim görevlisi olmasını ister. Bunda direnir. Ziya Gökalp de üniversiteye özellik tanınması koşuluyla bunu kabul eder. Ziya Gökalp üniversitedeki toplum bilim, sosyoloji. Öğretimi görevine böylece başladıktan bir süre sonra doçentlerden biri, ayrıca iki öğretmenle konuşurlarken doçent, Ziya Bey sizi herkes yanlış tanıyor. Birçoklarına sizden söz edince, bırak bize şu Özbek külahı giydirmek isteyen adamı diyorlar. Korkarım ki ulusal eğitim deyince bu kez sizi çok geri ve tutucu bir adam gibi görecekler der. Ziya Gökalp de bir parça düşündükten sonra şöyle karşılık verir. Benimle konuşmayanlar değil, arkadaşlarım arasında da böyle tanıyanlar var. Çünkü bunlar daima uygarlıkla kültürü karıştırıyorlar. Ben Türk kültürü gerekir dedikçe onlar Türk uygarlığı gerektir dediğimi sanıyorlar. Kimi de eski Türk uygarlığına dönelim anlamını çıkarıyorlar. Uygarlık alemi uluslardan oluşur. Osmanlı toplumu İslam uygarlığından çıkarak ulus olabilir ve bu dünyanın içine girer. Çağdaş uluslar aleminin tek uygarlığı olduğuna göre Türk ulusu da doğal olarak bu uygarlığa sahip olur. Yalnız Batı uygarlığını ister görünen Avrupacılardan beni ayıran iki nokta var. Onlar Batı uygarlığı ailesinden tanıdıkları bir ulusta herhangi bir gelenek görürlerse sanıyorlar ki gelenek çağdaş uygarlığın gereğidir. Eğer bu gelenek o uygarlıktan olan bütün uluslarda ortak bir gelenek değilse, yalnız o ulusa özgü bir kültürdür. Batı uygarlığına girmek için o geleneği almamız gerekmez. Fakat bir gelenek o ulus ailesinin tümünde ortaksa bu bizim de malımız olacaktır. Örneğin temel bilimlerin yöntemi, Batı uygarlığında olan uluslarda ortak olduğuna göre elbette araştırmalarda kullanacağımız yalnız bu yöntemdir. Avrupacılardan ayrıldığım ikinci nokta şudur. Batı uygarlığından alacağımız bir kurumu kültürümüze karıştırmamız, yani kendimize mal etmemiz gerekir. Tanzimatçılar çağdaş okulları, çağdaş yargılama yöntemlerini öykündüler. Fakat bunlar kültürümüzle özdeşleşmedi. Bunun kanıtı şu ki, çağdaş yargı organları karşısında kadıların yargıda bulundukları şeriye mahkemeleri, okulların karşısında medreseler yaşadı durdu. Eğer çağdaş devletlerin adalet yöntemlerini kültürümüze karıştırsaydık, bunlar eski durumlarında kalır mıydı? M. Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının Romanı, 1951. Ziya Gökalp ilk kez Selanik'te, Genç Kalemler dergisinde yayımlanan 7 Mart 1911, Turan şiirinde söylediği: Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan. Dizelerindeki düşsel ülküden olduğu kadar Batı öykünmeciliğinden, İslam bağnazlığından da uzak durarak ancak Türkleşmek, İslamlaşmak, çağdaşlaşmak ilkelerinde birleşmeyi benimsemiştir. O düşüncelerini İslamlık inancıyla oluşan Türk kültürünün çağdaş uygarlıkla özdeşleşmesi doğrultusunda yoğunlaştırmış bir düşünürdür. Ne tek başına bir ırkçı, ne bir İslamcı, ne de Avrupacıdır. Ziya Gökalp her alanda halka doğru giderek ulusal kültüre yaklaşmanın, batıya yönelerek çağdaş uygarlık düzeyine varmanın özlemi içindedir. Bunun yöntemini de Türkçülüğün Esasları adlı bu yapıtında, özellikle Kültür ve Yetkinlik adlı bölümde belirlemiştir. 23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır İl Evrak Müdürü Tevfik Efendi'nin ikinci oğlu olarak dünyaya gelen Mehmet Ziya, okumaya meraklı bir aile çevresinde büyür. Askeri rüştiye de pek çalışkan olmayan bir öğrencidir. Ama Aşık Garip, Kerem ile Aslı, Şah İsmail gibi halk öykülerinin okuyucusudur. Daha sonra şiir ve tiyatro yapıtlarını okumaktan da hoşlanacaktır. Mehmet Tevfik Efendi, oğlunun hem Fransızca hem de Arapça ve Farsça öğrenmesini, böylece Batı bilimleriyle Doğu bilgilerini karşılaştırarak yetişmesini düşünür. Ancak bir yıl geçmeden ölür. Mehmet Ziya bu düşünceyi benimsemiştir. Askeri rüştiye bitince Diyarbakır idadisine girer. 1891. Bir süre amcası Hasip Efendi'den Arapça ve Farsça dersi alır. Gazali'nin yapıtlarını okur. Muhiddin-i Arabiye ve tasavvufa merak sarar. Babasının ölümü Servet-i Fünun romanlarının karamsarlığa iten, doğa bilimlerinin insanoğlunu küçülten etkisiyle son sınıfta bir bunalımla karşı karşıya kalır. Kendini öldürmek ister. Ama ölümün gerçekleşmemesi onda olumlu bir tepki yaratır. İnsan için güç kaynağı var olan şeyler değil, gerçekleştireceğine inandığı ülkülerdir, der. En büyük ülkünün de ulusa ve özgürlüğe inanmaktan doğduğunu söyler. Ziya'nın idadi öğrencisiyken bir gün valinin bulunduğu bir törende, "Padişahım çok yaşa" diye bağırılacağı sırada, "Millet çok yaşa" diye haykırışı oldukça ilginçtir. Sonradan onun sözünün "Padişahım milletinle çok yaşa" biçiminde değiştirilmesi durumun kurtarılmasına ancak yetmiştir. Ziya okulu bitirdikten ve kardeşini Erzincan askeri idadesine uğurlamak üzere il sınırını geçtikten sonra amcasına İstanbul'a gitmekte olduğunu bildirir. Bu da onun özgürlük ve yüksek öğrenime duyduğu özlemi eyleme dönüştürmesinden başka bir şey değildir. Mülkiye Baytar Mektebi'ne giren Meziya, Doktor Abdullah Cevdet'in salık vermesiyle meşrutiyet ve özgürlük için İhtilal Komitesi'ne üye olur. Bir yandan da siyasal bir devrim yapmak için ulusun ruhsal ve toplumsal durumunun incelenmesi gerektiğini öğrenir. Diyarbakır'a Sıla'ya gittiği sırada gençleri valiye karşı kışkırttığı mektuplarından anlaşılır. İstanbul'a döndüğünde tutuklanır. Tutuk evinde Naim Bey adlı yaşlı bir devrimcinin iyimser öğütleri onu umut ve inanla doldurur. 3 ay sonra Ziya Diyarbakır'da gözaltındadır. Amcası Hasip Bey ölmüştür. Onun kızıyla evlenir. Bir süre askeri rüştiyede Farsça öğretmenliği, bir süre de mektubi kaleminde yazmanlık görevinde bulunur. Bu sıralarda Diyarbakır'da 2. Abdülhamit hükümeti aşiret başkanlarının bazılarına paşalık rütbesi vermiş, bunların çocuklarını da İstanbul'da okutarak subay olmalarını sağlamış. Doğu illerinde milise benzer Hamidiye alayını kurdurmuştur. Bunlardan Şaki İbrahim Paşa sık sık oymağı ile yağmalar düzenler, adam öldürür. Durum hükümete zaman zaman duyurulduğu halde olumlu bir sonuç alınamaz. Köylere gidilemez olmuştur. Ziya bunu görünce Şaki İbrahim destanını yazarak, "Her ferdimiz bu fikirde olmalı. Gönüllere fedakarlık da olmalı. Bağırmalı ya hürriyet ya ölüm." der ve telgrafhanenin işgaline ön ayak olur. Sarayla doğrudan doğruya bağlantı kurulmuştur. Şakilerin cezaya çarptırılacağına ilişkin kesin söz alındıktan sonra işgale son verilir. Ziya bu girişimleriyle baskı yöntemine karşı çıkma doğrultusunda cesaret bulmuştur. Jön Türklerin Avrupa'da çıkardıkları gazeteye şu dizeleri gönderir: "Tarlada tezgahta çalışan biziz. Bu devlet, bu millet, bu vatan biziz. Ey sultan sen çekil, hükümdar biziz. Kükremiş arslana zincir takılmaz. Vatanın mahvına kayıtsız bakılmaz. Bu saray yıkılır, bu mülk yıkılmaz." 1908'de meşrutiyetin ilanı üzerine Ziya, hem İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurarak Peyam ve Dicle gazetelerinde meşrutiyeti ve onun önemini anlatan yazılar yazmaya başlar. Bir süre sonra da Selanik'teki İttihat ve Terakki kurultayına Diyarbakır delegesi olarak katılır. İttihat ve Terakki merkezinde karşılaştığı Akçuraoğlu Yusuf Bey'den duyduğu şu sözler onu oldukça düşündürür: "Rusya'daki Türkler Osmanlı Türklerine oranla ileri oldukları için ulusal varlıklarını çoktan duymaya başladılar. Oysa Osmanlı Türkleri sanki uykudadır. Onları uyandırmak gerekir." M. Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının Romanı, 1951. Ziya kendisini hazırlamak üzere yeniden Diyarbakır'a döner. Bir yıl sonra yine İttihat ve Terakki Kurultayı'na delege olarak katılır. Genel merkez üyesi olur. Ayrıca cemiyetin ülküsünü ve ilkelerini hazırlayarak benimsetme görevinde yüklenir. Bir süre sonra Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem'in yönettikleri Genç Kalemler adlı dergide yazılarını yayımlamaya başlar, 1911. Artık o, dilde Türkçülük ile başlayan ulusçuluk akımının düşün alanında öncüsü ve düzenleyicisi olacaktır. "Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize, İstanbul konuşması en saf en ince bize, açık sözle kalmalı, fikre ışık salmalı, müteradif sözlerden Türkçesini almalı. Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir." Ziya yalnız dilde değil, yaşayışta da yeniliğin özlemini duyar. Yeni hayatın araştırmasına koyulur. Bu arada sanata da yönelir. Masal ve efsanelerden romantik bir edebiyatın oluşmasına çalışır. Altun Destanı yazarak ilk kez Gökalp adını kullanır. Ancak yazdıkları manzumeden öteye gitmemektedir. şiiriyet ulusun ruhunda dalgalanır. Ben oraya çıkamıyorum ki. Sözleriyle kendi sanat görüşünü ve düzeyini özetler. Ziya Gökalp, toplum psikolojisi ve toplum bilim konularındaki araştırmalarına ilkin Demolins'in kitaplarıyla başlamıştır. Daha idadi sıralarında felsefeye ve toplumsal bilimlere merak sarar. Diyarbakır gazetelerinde yayımladığı ilk yazılarında Namık Kemal gibi düşünmekte, çeşitli öğelerden oluşan ve Müslümanlıktan gücünü alan Osmanlı topluluğu, tıpkı Amerikan topluluğu gibi gerçek olabilir demektedir. Alfred Fouilly ile Gabriel Tard'ı okur. İlkin Tard'ın etkisinde kalmaya başlar. O bir Osmanlıcıdır. Selanik'e gittikten sonra düşüncelerinde büyük değişiklikler olur. Özellikle genç kalemlere katılınca dilde Türkçülükle başlayan Türkçülük akımının önünde yerini alır. Ziya Gökalp'in düşüncelerindeki üçüncü aşama Durkheim'in toplum bilimciliğinin ışığında ülkücü bir güç bulur. Türk yurdunda yayımlanan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı yazılarıyla kişiliğini bulmuştur. 1912 yılında Ziya Gökalp'i üniversitede ve Türk Ocağı'nda görüyoruz. Bu kurumlarda ırk, ümmet, inandaşlar topluluğu, ulus, ülkü, toplumların sınıflandırılması ve benzeri konularda gençleri aydınlatmaya, Türk Yurdu dergisinde de düşüncelerini yaymaya başlar. 20. yüzyıl başında üç akım vardır: Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük. İslamcılık akımının organı Sırat-ı Mustakim ve Sebil-ür Reşat'tır. Türkçülük akımını yürüten de Türk Yurdu olur. Bir süre yazılarını bu sonuncuda yayımlayan Ziya Gökalp, sonra Akçuraoğlu Yusuf Bey'in ölmüş eski Türk uygarlığını diriltmek isteyen çabasına karşı çıkmaya başlar. O Türkçülüğü İslam inancından güç olan bir ülke olarak benimsemekte. Türklüğün çağ dışı kalmış, ölmüş, tasıllaşmış gelenek ve niteliklerini yatsıyarak çağdaş düzeyde oluşup gelişmesini öngörmektedir. 1917 yılında yeni mecmuayı çıkarmaya başlar. Amacı ulusçuluk akımının dayandığı düşünceleri saptamak, düşünürleri bu dergi çevresinde toplayarak İttihat ve Terakki'ye de yardımcı olmaktır. Ayrıca siyasal yazılarını da Tanin'de yayımlamaktadır. Bütün bunlar karşıda İslamcılarla Osmanlıcıların birleşmelerine engel olmaz. Ama yine de aydınlar arasında her konuda ulusallık önem kazanma yolunu tutmuştur. Ziya Gökalp'in ekonomide ulusallığı amaçlayan aşağıdaki dizeleri, aynı zamanda onun her alanda bağımsızlık ve ulusallık düşüncesini simgeleyen bir örnektir. Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye, sanata yol gösteren ilimle fen Türk'ündür. Hırfetleri birbirini daima eder himaye. Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür. Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın. 1919'da İstanbul işgal edilince, İngilizler İttihat ve Terakki Fırkası'nın ileri gelenlerini Malta'ya sürgüne gönderirler. Ziya Gökalp de bunların arasındadır. Ziya Gökalp 2 yıllık sürgün yaşamını da Kızları Hürriyet ve Saniha'ya yazdığı mektuplar, bazı Anadolu ve İstanbul gazetelerine gönderdiği şiirler ve makaleler, çevresindeki her yaştan kişilerle çeşitli konularda yaptığı söyleşilerle değerlendirir. Örneğin Kızı Hürriyet'e yazdığı aşağıdaki mektubu onun geleceğe iyimser bakışını edebi bir anlatımla dile getirişidir. Sevgili kızım, İnsan için hürriyetsiz yaşamak çok güç. Benim iki hürriyetim var ki bugün ikisinden de uzağım. Birisi sensin. Sana kavuşacağım zaman öteki hürriyetime de kavuşacağım. Senin adında senin gibi iyidir. Bir zaman gelecek ki bütün insanlar hür olacak. Kalpler hür olacak, vicdanlar hür olacak. İnsaniyetin bu kara günleri sona yaklaşmıştır. Hak kuvvete galebe çalacaktır. Nasıl bu gördüğümüz mavi gökte parlak bir güneş varsa, ruhların manevi semasında da ondan daha parlak bir güneş vardır ki doğmak üzeredir. Bu güneş hürriyettir ki, nurları hakikat, harareti muhabbettir ve vazifesini sorarsan adalettir sevgili kızım. Ankara hükümetinin girişimleri sonucu kurtulan Ziya Gökalp İstanbul'a, oradan Ankara'ya geçer. Bir süre sonra da Diyarbakır'a döner. Küçük mecmuayı çıkarır, sıkıntı içindedir. Çok sevdiği kitaplarını satarak derginin yayınını sürdürür. Telif ve Tercüme Encümeni Başkanlığı daha sonra milletvekilliği ile görevlendirilir. 1922 yılında Atatürk'ün kuracağı Halk Fırkası'nın programında neler bulunması gerektiğini Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayımlar.